Merhaba değerli, sürekli bir felaket senaryosu prova edenler ve kaygıyı da pek kontrol edemeyenler. Trenden Bildiriyorum podcastinin 96. bölümüne hoş geldiniz. Yine trenimizdeyiz. Ankara Garı'ndan yola çıktık. Ankara Ekspresi Sincan'a doğru yaklaşıyor ve ardından Polatlı, Eskişehir falan derken İstanbul'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Bugünkü yolculuğumuzda hepimizin hayatının bir döneminde yakından tanıdığı, bazılarımızın ise mücadele etmekten de biraz yorulduğu bir konuya odaklanacağız. Anksiyete ve kaygı. Son dönemde çok sık da hatta karşılaştığımız bir durum. O kontrol edemediğimiz, sürekli zihnimizde dönüp duran endişeler. Bunlardan bahsedeceğiz. Peki ya size bu kaygının sandığımız gibi sadece bir kimyasal dengesizlik değil, değiştirebileceğimiz öğrenilmiş bir alışkanlık olduğunu söylesem, daha doğrusu böyle olduğunu iddia eden bir yazıyla gelsem. Dr. Jude Brewer'ın kaleme aldığı What If Anxiety Is a Habit, Not a Disorder, yani anksiyete bir hastalık değil, bir alışkanlıksa ne olur başlıklı, belki de bakış açınızı değiştirecek, böyle biraz da çığır açabilecek bir makale, bir yazı, bu bahsettiğimiz yazı. Yazının her zamanki gibi yine linkini bölüm açıklamalarında bulabilirsiniz ve yazarın başka yazılarını hem de hatta belki de buna benzer yazılarını incelemek isterseniz de yine Medium üzerinde link üzerinden giderek incelemelerde bulunabilirsiniz. Ve evet, hazırsanız kaygının gizemli döngüsünü çözmeye ve zihnimizi de böyle yeniden bir elden geçirmeye doğru yola çıkalım. Dr. Jude Brewer, anksiyeteyi geleneksel tıbbi modelin aksine davranışsal bilim perspektifinden bir alışkanlık olarak yeniden çerçevelemiş. Yazar, kaygının T. Borkavec'in 1985'teki çığır açan çalışmasında belirttiği gibi endişeyi yansıtmak yerine onu besleyen bir geri bildirim döngüsü olduğunu savunuyor. Bu döngü tetikleyici, davranış, ödül şeklinde işliyormuş ve Brewer beynin kaygıyı bir alışkanlık olarak öğrendiği gibi aynı mekanizmalarla daha sağlıklı tepkileri de öğrenebileceğini kanıtlayan klinik çalışmalarının sonuçlarını paylaşmış. Kaygı, yani yıllar boyu bize çözümü bir ilaçta aranan, kontrolümüz dışında bir kimyasal dengesizlik olarak öğretildi diyebiliriz ya da en azından bu şekilde bir yaklaşımla değerlendirildi. Ama Brewer bu tezi benim de yıllardır aslında gündemimde olan ya da bir şekilde kafamda düşünmeye çalıştığım davranışın kökenine inme ya da bir konunun köküne inme, özüne inme yaklaşımıyla birebir aslında örtüşerek değerlendirmeye çalışmış. Hatırlarsanız 70. bölümde Thomas Oppong'un küçük kararların hayatımızı nasıl sessizce kontrol ettiğini konuşmuştuk. İşte burada da endişelenme denilen o küçük tekrarlayan davranışın kaygımızı nasıl sessizce inşa ettiğini görüyoruz. Bu yazı sorunun kaynağını dışarıda değil, kendi zihnimizde aramamız gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi yani herhangi bir marka ile ilgili bir sıkıntıda bile, yani bir konuda bile ya da herhangi bir şekilde bir reklam kampanyasının başlangıcında bile ilk olarak bir kendimize, içeriye, bizim kendi süreçlerimize ve olayın özüne bakmaya çalışmak bir şekilde reflekse dönmüş durumda diyebiliriz bu sektördeki insanlar için. İşte aynı şekilde insanın döngüsü de, insanın davranışları da, insanın süreçlerinde de yine hemen bir şekilde öze, bir şekilde böyle dibe doğru, özümüze dönmeye doğru bir adım atmamız güzel olur diyebiliriz. Neyse, uzatmadan hemen yazıdaki diğer bölüme geçeyim. Yazı, psikiyatrinin unuttuğu makale Borkovec çözümü diye devam ediyor. Yazar, psikiyatri alanının 1987'de Prozac'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte ilaç odaklı çözümlere yöneldiğini belirtiyor. Ancak Tom Borkavec'in 1985'te yayımladığı Endişe, Potansiyel olarak Değerli bir Kavram başlıklı 2 sayfalık basit makalesine dikkat çekiyor. Borkavec, endişenin sadece anksiyeteyi yansıtmadığını, aynı zamanda onu işlevsel olarak sürdürdüğünü öne sürmüştü. Yazar, kaygılanmanın felaket senaryolarını zihinde tekrarlayarak anksiyete kaslarını güçlendiren bir nevi anksiyete için spor salonuna gitmek gibi olduğunu ifade ediyor. Bu tekrarlama beyne belirsizlik olduğunda endişelen bu yardımcı olur mesajını verir. Oysa aslında yardım etmez, sadece geçici bir kontrol hissi sağlar diyor. Ya maalesef tıbbın bir sihirli hap hayalinin peşinde koştuğu bir dönemde bu kadar basit ve derin bir fikrin endişenin bir alışkanlık olduğu fikri gözden kaçırılması biraz ironik. Kaygı gelecekteki bir tehlike korkusu sonuçta. Beyin bu korkuyla başa çıkmak için bir şeyler yapmak istiyor ve endişelenmek yapılabilecek en kolay şey. Ama bu bizi bir kısır döngüye de sokuyor maalesef. Zihnimizde o felaket filmlerini tekrar tekrar oynamak bizi maalesef korumuyor. Aksine o filmlerin gerçekleşme ihtimaline karşı daha da korkmamıza neden oluyor. Yazı biraz detaylıca bu konuları ele almış. Yaklaşık 10 dakikalık bir yazı. Ben mümkün mertebe size özetlemeye çalışıyorum. O yüzden parça parça hızlıca ilerlemeye devam edelim. Sıradaki bölümümüz anksiyete döngüsü, tetikleyici, davranış ve ödül. Bu başlıklarla başladığı bölümde ya da bu temsil ettiği bölümde Dr. Brewer anksiyetenin tıpkı diğer alışkanlıklar gibi işlediğini, bir tetikleyici, kaygılı hissetme veya gelecek düşüncesi, bir davranış, endişelenme, felaketleştirme ve bir ödül, geçici rahatlama veya kontrol hissi döngüsünü takip ettiğini açıklıyor. Bu döngüde endişelenmenin sağladığı ödülün çok kısa ve yanıltıcı bir kontrol duygusu olduğunu vurguluyor. Bu yanılsamanın beynin belirsizlik olduğunda endişelen işe yarıyor diye öğrenmesine ve alışkanlığın pekişmesine yol açtığını belirtiyor. Yazar, bu durumun hastaların %85 ile %91'inin endişelendiği şeylerin asla gerçekleşmemesine rağmen devam ettiğini gösteren çalışmalarla kanıtlandığını ekliyor. Bu döngü bana yine böyle pazarlamaya doğru çekeceğim konuyu ama bu pazarlamada müşterinin satın alma kararlarıyla ilgili olan o süreçleri kafamda canlandırıyor. Tüketici bir ihtiyacı tetiklendiğinde bir davranışta bulunuyor ve bu davranış ona anlık bir ödül veriyor. Evet, burada da aynı şey var aslında. Kaygı hissi tetikleyici, endişelenme davranış ve o anlık kontroldeyim hissi ödül oluyor. İşte bu yanıltıcı ödül kaygı alışkanlığımızı besliyor ve bu döngüyü kırmak için o ödülün aslında bir ödül değil bir tuzak olduğunu da görmemiz gerekiyor. Yazı teori ve uygulama alışkanlığı değiştirmek diye devam etmiş. Yazar anksiyeteyi bir alışkanlık gibi tedavi etmeye başladığını ve hastalarına endişe döngülerini haritalandırmalarını öğrettiğini anlatıyor. Bu farkındalığın hastalığın üzerindeki gücünü azalttığını gözlemlemiş. O şekilde bazı notlar almış. Pilot bir çalışmada tükenmiş hekimlere verilen 30 günlük mindfulness eğitiminin anksiyeteyi %50 oranında düşürdüğünü, genelleşmiş anksiyete bozukluğu olanlarla yapılan randomized ve rastgele kontrollü bir çalışmada ise kaygı seviyelerinin %67 azaldığını belirtiyor. İlginç istatistikler. Bu iyileşmenin uyku kalitesini de arttırdığını çünkü insanların endişelenmeyi bırakarak uyumayı öğrendiğini ekliyor. Sonuçta şuraya geliyoruz. Yazı bu bütün verilerle beraber bize şuna söylüyor. Anksiyete bir hastalık değil bir alışkanlık olabilir mi acaba? Doğal olarak ilaçlar ya da benzeri bir şeylerle değil de biraz daha bakış açısını değiştirerek düzeltilebilir mi? Bu bence umut verici bir soru aslında. Çünkü alışkanlıklar değiştirilebilir. Bu bilimsel çalışmalar kaygıyı yenmek için sürekli bir savaş vermek yerine merak etmeyi bir araç olarak kullanabileceğimizi gösteriyor. Endişe edildiğinde onu yargılamak yerine "Ah, beynim yine bu alışkanlığı oynatıyor bana." gibi böyle şeyler söyleyerek o döngüyü dışarıdan bakabiliriz belki de. İşte bu zihni sürücü koltuğuna oturtmanın en akıllıca da süreci olabilir belki de ve doğal olarak zihni bu sürücü koltuğuna oturtabilirsek bu süreçlerde anksiyete sıkıntılarında ciddi bir yol kat edebiliriz gibi de duruyor. En önemli soru ve Borkovek'in mirası başlıklı bir bölümle yavaştan sonlandıracağız yazı ile ilgili bahsettiklerimizi. Dr. Brewer her kaygılı hastasına ve okuyucusuna sormayı önerdiği kilit soruyu yinelemiş. Ya anksiyeteniz tedavi edilmesi gereken bir bozukluk değil de değiştirilmesi gereken bir alışkanlıksa? Güzel bir soru. Yazar, Borkevek'in mirasının anksiyete tedavisindeki birincil yaklaşımın neden bu kadar değişken olduğunu anlamamızı sağladığını belirtmiş. çözümün daha iyi kimya değil, beynimizin öğrenme mekanizmalarını kullanarak daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmekte yattığını da vurgulamış. Ve geldik bu bölümün damarlarında akan o en can alıcı soruya. Başta da belirttiğimiz gibi ya anksiyeteniz tedavi edilmesi gereken bir bozukluk değil de değiştirilmesi gereken bir alışkanlıksa? Bu soru aslında hepimizin omuzlarına taşıdığı kimyasal dengesizlik yükünü bir anda alıp götürüyor ve yerine bize kontrolü veriyor diyebiliriz. Bakın Dr. Brewer'ın altını çizdiği gibi Borkovec'in 1985'teki o basit makalesi bize tıp camiasının 40 yıldır belki de yanlış kapıyı çaldığını gösteriyor. Tabii ki bir doktor değilim mi? Ya da işte ilaç sektörü, tıp alanındaki işte faaliyetler vesaire, bunlara karşı herhangi bir tutuğum da yok. Sadece burada yazan yazı içeriği ve buradaki bahsedilen noktalara istinaden söylemeye çalışacağım şey şu. Sonuçta biz semptomu, yani buradaki kaygıyı tedavi etmeye çalışırken mekanizmayı, yani o endişelenme alışkanlığını görmezden gelmişiz belki de. Ya da belki de bu kısmı bir tık kenara koymuşuz. Yazıda belirttiği gibi Prozac dediğimiz ilacın cazibesi bu davranışsal çözümü belki de bir kenara itmiş. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim de bir konu çünkü alanım değil. Ama en azından bu soruyu sormak gerekiyor. Yazıya göre bakarsak, veriler ortada diyor yazı. Bunu onun yalancısıyım. İlaçlar anksiyete bozukluğu olan insanların yaklaşık %20'sinde anlamlı bir fark oluşturmuş. E peki geriye kalan %80? İşte Dr. Brewer'ın mindfulness ve alışkanlık döngüsü üzerine yaptığı klinik çalışmalar o %80 için kapıyı açmış. Ha, mindfulness'ı da çok böyle aman aman gören birisi de değilim. Onu da kenara koyalım. Yani onu da mutlaka cebimizde tutalım. Ya Prozac için söylediğim şeylerin bir başka versiyonunu mindfulness için de bol bol söyleyebilirim. Ama buradaki yazıya baktığımızda ve Dr. Brewer'ın yazıdaki verilerine baktığımızda burada ilginç bir şey var. Sonuçta bu bir sihir değil. Bu beynimizin çalışma şekli. Beynimiz bir tetikleyici. Gelecekten duyulan korku veya belirsizlik bu noktada. Böyle bir tetikleyici aldığında hemen bir davranışa, bu yazı için ya da bu konu için bakarsak felaket senaryoları prova etme, endişelenme gibi şeylere, bu tarz davranışlara hemen geçiyor. Ve bu ona anlık bir ödül, geçici bir kontrol yanılsaması veriyor aslında. E her endişe seansı, kaygı kaslarımızı güçlendirdiğimiz bir antrenman seansı gibi sonuçta. Biz farkında olmadan anksiyete spor salonuna gidip geliyoruz diyebiliriz. Yani işi daha sulandırırsam böyle bir şey diyebiliriz. Ancak beynimiz bu felaket senaryolarını öğrenebiliyorsa aynı öğrenme mekanizmasıyla başka bir şeyi de öğrenebiliriz. İşte burası girişimcilik ve hayat stratejisi açısından da kritik. Hayatta en çok korktuğumuz şey belirsizlik. Gelecek kaygısı, o belirsizlikler, ne olacaklar. Bir yatırım yaparken, yeni bir iş kurarken, hatta yani 100. bölüm gibi büyük bir dönüm noktasına yaklaşırken bile zihnimiz o ya başarısız olursam ya da ya istediğim gibi olmazsa, ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya şu sıkıntı falan filan derken milyon tane şeyle, hatta yüzlerce belki bölümden oluşan bir film dizi bir şeyler oynatıyor beynimiz. Brewer'ın çözümü ise bu noktada devreye giriyor. Merak etme alışkanlığını oluşturmak. Endişe geldiğinde onu bastırmak yerine ona dışarıdan bakmayı da öğrenmek. Zihnimize şefkatle, ah bak benim felaket senaristi beynim yine iş başındaymış, o boyun o boyun gibi şeylerle işi sulandırarak ve bir şekilde böyle bakmak, bunlardan bahsediyor. E bu basit farkındalık, o anlık duraksama, alışkanlık döngüsünün gücünü kırıyor diyebiliriz. Klinik sonuçlarda bunu doğruluyor. Kaygı seviyelerinde %67'ye varan düşüşler sadece daha az endişelenmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda daha iyi uyku ve daha az tükenmişlik anlamına geliyor diyor yazıda. Bu verileri yazıda Brewer'ın paylaşımları üzerinden söylüyorum. Gerçekliği artık ona kalmış. Borkovec'in bize bıraktığı miras şu: kaygıyla savaşmayı bırakın, onu gözlemleyin, onu bir düşman değil, değiştirebileceğiniz bir alışkanlık olarak görün. Çözüm daha iyi kimya değil, daha iyi öğrenme. Merak, hiçbir reçeteye ihtiyaç duymayan herkesin sahip olduğu bedava bir araçtır. Aslında bize bırakılan miras bu. Bu yolculuğun sonunda her birinizin o endişe alışkanlığını gözlemleme ve onun yerine şimdiye odaklanma alışkanlığını koyma gücüne sahip olduğunuzu, artık en azından bu noktaya doğru adım attığınızı düşünüyorum. Ve böylece anksiyete bir hastalık değil bir alışkanlıksa ne olur başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde kaygının o sinsi döngüsünü, irade gücü yerine yapısal değişimin bir bilinçli bir şekilde farkındalığın gücünü konuştuk. Umuyorum bu yolculuk sizin de zihninizdeki o felaket senaristini susturmanıza, en azından daha doğrusu susturmak demeyelim de onunla işbirliği yaparak daha iyi çıktılar elde etmenize ve daha huzurlu bir yaşam sürmenize yardımcı olacak bir adım atmanızı sağlamıştır. Şimdi trenimiz devam ediyor yoluna. Ben kayıtlarıma yine devam edeceğim. Birkaç tane daha kayıt almayı planlıyorum. En azından arkadaşların, Zöhre'nin ve Ayşe'nin işlerini kolaylaştırmak adına stoklamaya çalışıyorum bu yayınları. O yüzden birkaç tane daha kayıt alacağım. En azından ona çabalayacağım diyeyim. Siz bu bölümden sonra dilerseniz keyfinize bakın. Dilerseniz de belki başka bölümlere bu bir şekilde en azından buradaki sohbetimizin devamı olabilecek belki 65. bölüme belki 70. bölüme gidip biraz yine bu kaygılarla ilgili kafa yormaya devam edebilirsiniz. Ve bir sonraki bölümde tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın ve merak etmeyi, şöyle dışarıdan bir şeylere de bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.